Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Sosyalink ağına bağlı Ortak Payda Podcast'imize bu hafta tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Fakat hangi kurdan geldiniz onu bilmiyorum. Çünkü bu aralar bir yerdeyiz, bir gökteyiz. Tahsin abi sen de hoş geldin kurlarla beraber.
Hoş bulduk. Hoş bulduk Fırat'cığım. Sen de uzaklardan
abi,
hoş geldin.
Hoş bulduk. Sen kur yapıyor musun abi?
Çok kur yaparım ben. Çok fena kur yaparım.
Doğru.
Ama abi, bu iktidar kadar kur yapmayı beceremeyiz. Onlar bu işi çok iyi beceriyorlar. Kur yapmak abi, da biliyorsun bir manipülasyondur bir tür.
Aynen öyle.
Onu
aynen
çok
öyle.
İyi beceriyorlar.
Yani orantısız ve anlamsız bir şekilde hızla yükselen dolar aynı anlamsız ve orantısızlıkla geri geldi. Kimler,
birinci
neler kazandılar, neler kaybettiler, kimler aldı, kimler sattı, ne oluyor, ne bitiyor?
Birinci
çok merak ediyorum gerçekten.
Sözlerinin birinci şıkkına itirazım var Fırat'cığım. Orantısız ve beklenmedik şekilde yükselmesi söz konusu değil dövizin. Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz sebep, enflasyon sonuçtur sözü üzerinden yükseldi biliyorsun. Dolayısıyla
İşte beklenmedik bölüm oydu zaten.
Tamam, şimdi oldu. Yani, şimdi oldu.
Türkiye ekonomisinde zaten bu konu zaten beklenmedik.
Evet, şimdi yani. Oldu, şimdi hani, oldu. Evet.
Faizin üstüne bu kadar gitmek, bu kadar düşürmek şu andaki
evet.
Gerçek ekonomik politikaları yansımasının gerçek göstergesi değil yani.
Evet, evet. Ama NAS var biliyorsun. NAS'ın dışına abi, çıkamayız.
Ama pazartesiye kadar vardı NAS.
Değil mi?
Tabii, pazartesi akşamı o bölüm kapandı.
Evet, bunu istersen açalım ve izah edelim. Çünkü benim de çok sosyal medyada üzerinde durduğum bir konu. Şimdi ne dedi hükümet, ne karar aldı? 6 ay için paranızı TL'de tutarsanız kur farkının %50'sini, 1 yıl için kur farkının %100'ünü size ben hazineden ödeyeceğim dedi. Değil mi? Peki,
hazineden ödemek ne demek abi? Yani şimdi parası olmayan bir insanın bankada...
Evet.
Onlar da ödemiş olmuyor mu böyle olunca?
Ya tabii canım, yani senin benim paramı bankada parası olmayan vatandaşın da sırtına binmiş oluyor. Hayır, daha önemlisi bu mevduata faiz değil midir bu? Yani sen %100'ünü ödeyeceksin kur farkının, bu mevduata faiz değil midir? Hani NAS ne oldu? NAS nereye gitti?
Abi şöyle bir şey var bak şimdi, ona faiz değil diyecek. Neden biliyor musun?
Neden?
Hani katılım bankaları var ya, oradaki de verdikleri biliyorsun kar payı.
Dolandırıcılık. Dolandırıcılık.
Adını değiştirince,
evet.
Yani adını değiştirince günah bölümünden çıkıyor biliyorsun abi.
Anladım. Yani konu isim değişikliği.
Ya yani o var, işte kandırıldık var. Kur farkını ben eniştemden öğrendim var. Yani...
Evet.
Her şey olabiliyor. Her şeyin bir çözümü var.
Yani. Evet.
Ve bu her zaman da alkışlanıyor. Bir de şunu gördüm Tahsin abi sosyal medyada. Şanlıurfa'da insanlar doların düşüşünü halay çekerek saatlerce göbek atarak kutlamışlar. Ama şöyle bir gerçek var. Bir ay önce 11 olan dolar şu anda 13.
Evet.
Yani, hangi açıdan bakıyorlarsa hani böyle bir kafaya ben de ulaşmak istiyorum aslında.
Yani, hatta birkaç ay önce 6-7 lirada olan dolar şimdi 13 lira. Bunu halay çekerek kutluyorlar. Ne
abi,
diyelim, Allah başka zeval vermesin.
Ne içiyorlarsa bize de söylesinler ya.
Evet, Allah başka zeval vermesin. Bu yeter onlara yani.
Evet, yani doların düşmesi tabii ki hepimizin istediği bir şey. Yani Türk parasının değerlenmesi, bizim daha iyi hayat yaşamamız, bir şeylere ulaşmamızın daha kolay olması.
Elbette. Yani,
bunlar, tabii ki bu ekonomimizin, biz güçlü ekonomiye sahip olmak isteriz. Hepimiz isteriz ama...
Evet.
Abi, yani... Bir şeyi genel görmek lazım ya, bir şeye böyle geniş açıdan bakmak lazım. Bunu bir türlü beceremedik. Biz her şeye yine taraftar zihniyetiyle bakıyoruz.
Tabii. Aynen yani futbol taraftarlığı. Aynen.
Aynen öyle. Yani evet. Şu anda bir tane penaltı verilmiş, ona seviniyoruz ama 5-0 yenik durumdayız.
Hani... Bravo. Aynen öyle. Aynen öyle.
Örnek
ya bir
bu
de
yani.
Bir de bu nasıl bir ekonomidir ki? Hani başkanlık sistemine geçersek istikrar olacak demişlerdi. Bu nasıl bir istikrardır? Bir gecede dolar 6 lira birden düşüyor. Demin dediğin gibi yani beklenmedik şekilde kısa bir süre içerisinde 18 liralara, 17 liralara çıkıyor. Fakat bir gecede de 6 lira birden düşüyor. Peki veya da 5 lira birden düşüyor. Bunun neresinde istikrar var? Bunu ben şeye benzetiyorum Fırat'cığım. Şimdi 25 derecede yaşayan bir vatandaşı alıp anında -10 dereceye sokuyorsun. Yani buna hangi bünye dayanır? Buna hangi beden dayanabilir, tahammül edebilir?
İşte toplumların da bir pastörize diyoruz biz onu abi işte.
Yani toplumları da bir organizmaya benzetebiliriz. Toplumsal organizma bunu nasıl kaldıracak? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hayır, bir de yani şunu göremiyorlar mı? Demin dediğim gibi yani mevduata faiz uyguluyorsun ama Nas öyle demiyor diyor. Hani faizi ben kaldırdım diyor. Zaten yani faizi indiriyorum diyor. Zaten yani faizi indirmeseydin, bu o sözleri söylemeseydin döviz buralara çıkmayacaktı. Yani inatla ve ısrarla bunu söyledin. Döviz buralara çıktı. Şimdi bir tür üstü örtülü faiz uygulamasına geçtin ve döviz düştü. Kim kaybetti
üstü
bundan?
Örtülü falan. Hayır, bir de üstü örtülü falan da değil bunun yani. Gayet net ve açık yani.
Doğru. Hani ben şey diyorum. Şu bakımdan.
Faiz meydanda abi.
Tabii. Aynen.
Örtülü bir şey yok.
Evet. Doğru. Yani mesela şimdi düşünebiliyor musun? 70'li yıllarda bu dövizdeki artış yüzünden insanlar maaşını alırlardı. Hemen döviz alırlardı. Ve onu bozdura bozdura ay sonunu getirmeye çalışırlardı filan. Şimdi dolardaki bu büyük artış yüzünden muhtemelen maaş alan arkadaşlar, maaşla çalışanlar döviz almışlardır. Hatta benim...
Onu yapan çok vardı.
Evet, almışlardır. Sen bir gecede onları iflas ettirdin. Yani paralarını pula çevirdin bir gecede. Ya böyle bir kötülük...
Peki, onların yanında kimsin de iflas edenleri biz biliyoruz az çok.
Evet.
Oradaki kayıpları kazananları biliyor musun abi?
Onu bilmiyoruz işte. Aslında büyük bir şaibe var bu işin bir ucunda da, dediğin gibi. Yani bu doların düşeceğini hissedenler acaba 18 lirayken 17 lirayken bozdular mı hemen? Hemen bozdular.
Buna hissetmek derken abi?
Yani bilenler, öğrenenler. Öğrenenler. Tahmin edenler değil, içeriden tüyo alanlar. Tüyo alanlar
yani
bence.
Yani işte... Anladım abi. Evet. İşin gerçeği de asıl zaten korkunç bölümü bu.
Evet.
Ben çünkü oynayan rakam o kadar büyük ki.
Tabii.
Yani düşünsene, hani 1 milyon dolar paran olsa.
Evet.
Yani ki büyük iş adamlarının çoğunda böyle bir rakam var ki olması lazım büyük yani, işler yapabilmek için.
Yani
hakkıyla kazananlar için bahsediyorum tabii ki.
Evet.
Bir de sadece para oynayıp bunun katı ve katı paraya sahip olan insanlar var. Şu anda onların kazandığı rakamları hayal bile edemiyorum yani.
Evet, çok doğru. Bizim Rubil'in dün bir açıklaması vardı. Rubil Gökdemir'i biliyorsun, Demokratik Değişim Hareketi.
Evet, okudum.
Sözcüsü. Bu bir Ponzi oyunudur diyor. Ponzi oyunu yani bu saadet zincirlerinden birinin bir benzeri aslında Ponzi oyunu. Çünkü mesela %10 faiz veriyorsun. Para gelmesi için, parasını çekenlere para verebilmek için bu sefer %11'e çıkarıyorsun faizi. Sonra %12'ye, sonra %13'e ve bunun sonunda da hezimet söz konusu. Bu bir tür aslında ya, dolandırıcılık, biliyor musun? Bu bir dolandırıcılık. Yani burada...
Tabi abi.
Evet.
Ya şöyle bir durum var bir de Tahsin abi. Sözünü kestim, kusura bakma. Ben böyle arada sırada giriyorum.
İyi oluyor.
Şimdi... Bankalara, Merkez Bankası bankalara %17 ile %16,5 para veriyor şu anda. Hani faizi düşürdü ya.
Evet.
Aynı bankalar Merkez Bankası'na %21 ile parayı geri satıyor.
Evet.
Yani şu anda öyle bir durum var. Bu inanılır gibi bir şey değil abi. Yani bunu nasıl bir sürdürülebilirliği olabilir ki? Sürdürülebilir olması imkansız böyle bir şey.
Evet.
Ya bir de bu yeni sistemin abi... Enflasyon etkisi nasıl olacak sence?
Müsaadenle buna yeni sistemsizlik diyelim mi?
Olabilir yani. Çin oldu olmadı. Yok başka bir şey
evet.
Olmadı.
Yani buna yeni Türk sistemsizlik diyelim. Oldu. Çünkü bunların en büyük zaafı zaten sistem kuramamaları. Hiçbir alanda sistem kurmadılar. Mevcut sistemleri çorbaya çevirdiler. O bakımdan iznin olursa buna ben sistemsizlik demek istiyorum.
Tabii.
Bu yeni sistemsizliğin yeni sistemsizliğin faturası ağır olacak bana göre. Çünkü yani bunlar dövizi bu şekilde, bu yöntemlerle, bu numaracı yöntemlerle durduramayacaklar. Artı bir de bu parasını bozanlar da bir süre sonra pişman olacaklar. Aslında ben halkta yani halk kesiminde böyle bir rağbetin olduğunu çok düşünmüyorum bu işe. Yani halkın çok inandığına inanmıyorum. Ancak kendi çevrelerinde böyle milyar dolarlık varlık sahibi olanlar bu işte şey yapmışlardır, para bozma işi yapmışlardır. Muhtemelen bir danışıklı dövüş var ortada. Çünkü bunlara inanarak döviz bozmak da yanlış. Bu durum da yanlış tabii. Yani şimdi insanlar döviz almışlar. Şimdi maaşıyla döviz almış adam. Onu gıdım gıdım bozup satacak. E şimdi nereden nereye yani? Ya akıl alır gibi değil ya. Ne yani, öyle bir hale geldik ki var ya, hani o meşhur fıkra var ya Fıratçığım, hırsızı tuttum, bırak gel diyor oğlum, gel getir diyor, getir gelmiyor diyor, bırak gel beni de bırakmıyor diyor. Yani öyle bir kapana yakalandık ya. Allah sonumuzu hayretsin.
Ya Allah sonumuzu hayretsin de abicim, bu bizim bir anayasamız var değil mi? Hani evet. Uzun zamandır bazı mahkemelerin bile uymadığı anayasa kararlarına, biliyorsun, bir ilginç, evet, bir şeye gittik yani. İşte bazı söylemler de uymuyor anayasamıza baktığımızda, suç.
Tabii.
Yani bu son zamanlardaki ekonomi için söylenen bazı şeyler de bu kıvama gelmiyor mu abi?
Tabii. Yani
suç kıvamına gelmiyor mu?
Yani mevcut anayasamız varken ben NAS'a bakarım demek anayasayı ilga anlamına gelir aslında. Yani anayasaya karşı işlenmiş büyük bir suçtur bu. Ve bu durum AK Parti'ye kapatma davası açmayı gerektirecek kadar vahim bir suçtur aslında. Yani anayasa var. Anayasada dini kurallar var mı? Yok. Ben dini kurallara bakarım diyor ekonomi yönetiminde. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani böyle bir şey olabilir mi?
Oraya bakınca 20 oluyor. Bakmayınca 13 oluyor. Yani hiç bakmasaydık 8'di zaten.
Doğru. Vallahi doğru.
Bir damat olmasa 4'tü.
aynen maalesef
mevsimsel etki bunlar abi.
Değil mi?
Yani ya kararlar abi, ne yazık ki ya, ben şöyle bir şeyi çok net görüyorum. Türkiye'nin en büyük liyakat problemi yaşadığı dönemden geçiyoruz Cumhuriyet tarihinde.
Kesinlikle katılıyorum.
Ne yazık ki asıl problem buradan kaynaklanıyor.
Çok doğru.
Tepeden tırnağa.
Tabii aynen. Ya düşünebiliyor musunuz? Halkı öyle bir takım insanları, daha doğrusu bir grup insanın akıl sağlığını öyle bir bozmuşlar ya da öyle bir teslim almışlar ki hala daha...
Abi o bölümden bir tanesi en kötü ihtimalle simitleri idare ederiz dedi ya.
Simitle idare ederiz değil mi? Evet.
En kötü ihtimalle simit yeriz dedi. Allah'tan dolar 13'e düştü de simit yemekten vazgeçip yeni aldığı Mercedes'ini atlayıp yeni adasına gitti.
Ya hala dövizdeki bu değişimin dış etkiyle olduğunu söyleyenler var. Yani adam aklıyla alay edilmesinden haz alıyor ya, mutlu oluyor. Bu nasıl bir mazoşizmdir yani? Yani
alay çekiyor adam işte.
Sosyal link.
Tahsin abi, bütün bu konuştuklarımızı bir araya topladığımızda bir popülizm kokusu çıkıyor ortaya.
Tabii.
Yani bu asgari ücrete yapılan zam, işte ne bileyim dövize bu hamle, bu darbe diyelim, yani düşürmek için yapılan gerçekten bir tokat gibi bir şey oldu. Ama tabii ki bir ay önceki kıvamına yine gelmedi de.
Evet.
Ama bu arada sanki bir erken seçime gidilmek için bir taban mı hazırlanıyor? Popülizm tabanı mı hazırlanıyor? Ama bugün için konuşmak istediğim bir şey daha var. Buna kısa bir yorum alacağım senden. Çünkü sanayide çok büyük problem var. Biraz da ona değinmek istiyorum. Fakat bu popülizmin erken seçime etkisi olur mu? Bunun için mi yapıyorlar sence Tahsin abi? Ne dersin?
Yani benim kanaatim şu. Şimdi bunlar bütün ekonominin sayısal görünümünü berbat ettikleri için bu saatten sonra da üretim ekonomisini kısa vadede başarmaktan mümkün gözükmediği için bunlar anlık atraksiyonlarla, anlık kararlarla halkın gözünü boyamak istiyorlar. Yani seçim halk nezdinde büyük bir oy kaybına uğradıklarının farkındalar. Yani bana göre %30'ların da altına düşmüştür bu şey oy oranları şu anda. Cumhur İttifakı'nın birlikte oy oranı %30 seviyelerindedir. Yani
belki bence altın... de maksimum oradadır.
Evet. Dolayısıyla bunlar böyle türlü oyunlarla, türlü hilelerle, türlü numaralarla çeşitli operasyonlar çekecekler ve operasyonların yarattığı algıyla seçim almak isteyecekler. İşte bunlardan biri dediğin gibi asgari ücrete yapılan zamdır. Şimdi arkasından emekliye ve memurlara, çalışanlara yapılacak olan ciddi bir zam olacak diye düşünüyorum. Zaten
bence bir şey daha var. 3600 göstergeyle EYT de geliyor, göreceksin.
O da gelecek.
Tamamlanmış olacak.
Aynen. Yani. O da gelecek. Dolayısıyla hatta bugün bir arkadaşım bir vekille konuşmuş. Arkadaş vekil demiş ki ona, hepsini yapacağız demiş. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız demiş.
Peki. Hepsi için kaynak gösterilecek mi acaba? Biz bunu şu kaynaktan yapacağız diye.
Darphane.
Ama vazgeçtim bu sorudan ya.
Kaynak darphane. Bu
şeyden, Kesin öyle. Enflasyon etkisi çok büyük olacak.
Çok.
Şöyle bir şey var abi. Evet. Ama bu sorudan ben vazgeçtim. Çünkü bugüne kadar hiçbir soruya cevap alınamadı biliyorsun abi.
Tabii tabii.
Ben yaptım oldu şeklinde gidiliyor. O yüzden de vazgeçtim ben bu sorudan.
Ama buyur Fıratcığım.
Bir de bu konuyla ilgiliyse ben konuyu değiştireceğim. Lütfen söyle sen ne diyeceksen.
Şöyle, yani erken seçimle ilgili hangi operasyonu, hangi taktiği, hangi stratejiyi izlerse izlesinler. Bana göre deniz çoktan bitti. Kesinlikle seçim almalarını sağlayacak hiçbir çözüm yolu bulamayacaklar. Yani
abi peki seçim sistemini değiştirecekler biliyorsun. Evden oy kullanma falan filan. Yani
yani tamamen böyle kör gözün parmağına bir hileyi de yapamazlar diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin güçlü bir muhalefeti var. Yani o kadar da olamaz diye düşünüyorum. Çünkü dünyada bunu deneyenler kendi başlarına da bela açtılar. Ülkelerinin başına da bela açtılar. Dolayısıyla ben öyle bir şey olacağına çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
Peki abi, iş bugüne kadar olan veya olmaz öyle şey dediğimiz her şey oldu mu?
Oldu ama yani mesela İstanbul seçimi var gözümüzün önünde geçmişte. Ne yaptılar? Seçim kurulunun onurunu ayaklar altına alacak şekilde yargıyı, hukuku yok sayacak biçimde seçimi iptal ettiler. Sonra seçmen ne yaptı? Çıktı, farkı 13 binden 800 küsür bine çıkardı. Dolayısıyla bence ağızlarının payını fena verdi. Yani onun için bu yapacakları, tabii şu alınan ekonomik kararların daha sonra telafisi zor yıkımlar yaptığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Esas büyük problem bu. Yani yarın Millet İttifakı iktidara geldiğinde bu yıkımların telafisi için çok zaman gerekecek, çok enerji gerekecek. O bakımdan adeta bir miras yedi gibi şu anda devletin bütün kaynaklarını tarumar ediyorlar. O bakımdan esas endişe ettiğimiz yer burası yani maalesef.
Evet, doğru, haklısın. Abi bir de son konu olarak aslında konuşmak istediğim şu.
Evet.
Sanayide büyük problem var. Millet ham madde bulamıyor. Büyük fabrikalardan bahsediyorum. Yani küçüklü büyük hepsinden bahsediyorum ama hani lokomotif dediğimiz, Türkiye ekonomisindeki lokomotifi dediğimiz fabrikalarda ham madde problemi var ve yan ürün problemi var. Yani işte ne bileyim, işte büyük makinelerde kullanılan, araçlarda kullanılan elektronik parçalar falan gelemiyor şu an.
Evet.
Çip krizinin ötesinde bu dövizdeki oynaklıktan dolayı büyük ithalatçı firmalar, yani ana firmalar, yani kontrol panelleri, elektrik panelleri falan getiremiyorlar. Ve burada çok büyük problem var ve satışları da kısmış durumdalar. Hangi fiyattan satacaklarını bilmiyorlar.
Evet.
Bu oynaklıktan kaynaklanan. Ve büyük firmalar artık sipariş almalarına rağmen yurt dışından, hani gerçekten üretim olsa büyük büyük ihracat olacak, üretim yapamıyorlar şu anda.
Ya, ya.
Ve üretim yapamayan firmalar da Ocak ayından sonra daha doğrusu işte kısmi işçi çıkarmalar, kısmi ücretsiz izin kullanmalar, işte bazı hatları durdurma falan gibi ya da ne bileyim başka buna benzer tedbirler gibi tedbirler almaya başlarsa eğer, Türkiye ekonomisini çok daha kötü etkileyecek sonuçlarla karşılaşma ihtimalimiz çok büyük.
Tabii tabii. Yani
umarım bu yaşanmaz.
İnşallah. Aslında enflasyonu, bu aldıkları tedbirlerle enflasyonu asla indiremeyecekler. Yani enflasyon azmaya devam edecek, büyümeye devam edecek. Yani hayat pahalılığı, vatandaş markete girdiğinde, bakkala gittiğinde faturasının çok daha ağırlaştığını her geçen gün biraz daha fazla hissedecek, görecek. O bakımdan hele senin dediğin gibi eğer sanayide üretim sorunu da yani ham madde yokluğuna bağlı bir üretim sorunuyla da karşı karşıya kalırsak işsizlik büyüyecek. Dediğin gibi insanlar toplu işten çıkarmalar yapabilirler. İşsizlik büyüyecek. Yani bunlarla yola devam edildiği sürece ülkeyi ne diyelim şeyler basacak, yani ülke
afaganlar
basacak, aynen ve karanlık bir noktaya doğru, bir kara deliğe doğru sürükleniyoruz. Programın da sonuna geldik Fıratçığım.
Evet, bizim de programın sonunu biz de başlıyoruz abi, konuşmak istediklerimizi baştan konuşuyoruz ama sığdıramıyoruz süreye bir türlü.
Evet, yapacak maalesef
bir şey yok ama dinleyicilerimiz için de sıkıcı olmaması için kısa tutmak zorundayız.
Doğru.
Yine bizi sabırla dinlediler. Teşekkür ediyoruz.
Evet.
Ben şimdilik haftaya buluşmak üzere diyorum. Teşekkür edip sözü sana bırakıyorum. Sen kapat.
Ben de bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sana Fıratçığım orada sağlık ve başarı diliyoruz. Kendine iyi bak. Haftaya buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.